Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Niaho, Buenos Dias, Aloha, Günaydın, Günaydın, Günaydın, Günaydın. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu sabah da burada olduğunuz için, geldiğiniz için. Ne diyorsanız, nerede günaydın deniyorsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen, olur mu? Bugün özellikle böyle varsayın. Bugün özellikle birbirimize fazladan günaydın diyelim. Çünkü günaydının, merhabanın, iyi akşamların, nezaketin önemini anlamayan, üstelik bunu cahiliyeyle, hani böyle insanların bilmemeleriyle falan paylaşmaya çalışan tuhaf tiplere inat, İnadına söyleyelim, inadına günaydın diyelim. Herkese günaydın olsun, herkesin günü güzel geçsin, güzel bir günde buluşalım hep beraber, olur mu? Çok acayip bir şey yaşanıyor Türkiye'de. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak falan filan diye başlanan yolda geldiğimiz nokta burası artık. Tek diyanetin içinden tek söyleme doğru koşturuyoruz. Hayır, bugün diyanetin başındaki boş beleş tipin anlattıklarını falan konuşacak değiliz. Ondan beklediğimiz bu zaten. Aksini nasıl bulacaksınız? Sonuçta yapacağı budur. Başka bir şey beceremez zaten. Elinden gelen de başka bir şey olmayacaktır. Ama bugün başka bir şey olacak bizim açımızdan. Bu söylemin gittiği yerin aslında neye yol açacağını konuşacağız. Yani neden böyle bir şey tutturmak ister? Biliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanı'nın bu hani günaydın demek, geçmişten kalmak, cahiliye döneminden kalma sözlerdir. O dönemin adetleridir falan demesinin bir önemi, bir anlamı var. Bilinçli olarak yapılıyor bu. Burada dil üzerinden insanları ayrıştırmanın aslında kendisi için ne kadar kolay olduğunun farkında. Biliyor çünkü. Dikkatinizi hiç çekmiyor mu? Biz bunu 3 sene önce konuştuk burada. Hatırlıyor musunuz? 3 koca sene geçti. Ve dedim ki size, ya çok acayip bir şey oluyor. İnsanlar birbirlerine eskiden hitap ettikleri gibi etmiyorlar. Yani günaydın dediğiniz, merhaba dediğiniz insanlar hayırlı günler demeye başladı. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler efendim. Ya gecenin haydından sana ne, gecenin haydının nereye gideceğini biliyorsun zaten. Ama bugüne kadar günaydın diyen, iyi akşamlar diyen, iyi geceler diyen insanlar bir anda dil değiştirmeye başladılar. Üstelik bu toplumun o kadar büyük bir bölümüne yönlendi, o kadar büyük bir bölümüne aktı ki herkesin diline pelesenk oldu. Sadece bunu konuşuyor insanlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı saatler efendim, hayırlı işler efendim. Ya bunlar eskiden böyle kullanılan işler değildi ki. Ve dedim ki size, ya bir şey oluyor kardeşim, bir şey oluyor. Bir değişiklik başladı ve bunu öyle bir hale getirdiler ki herkes böyle konuşsun. Yani bana konuşan benim yanımda konuşsun. Arkadaşlar, Periskop'ta yayını unutmadım ben. Dün yaşadığımız sıkıntı, önce onu anlatayım o zaman size. Çünkü YouTube'da da insanlar anlatmaya başladı. Yayın ağırlıklı olarak YouTube üzerinden gidecek artık. Çünkü Twitter yeni bir düzenlemeyle buradaki uyguladığı yayın kodlaması diyebileceğimiz düzeni değiştirdi. Artık Periskop'u aradan çıkardığı için hem Periskop'un o internet adresi üzerinden, yayın bağlantısı üzerinden yayın yapıyor ama bir yandan Periskop'a yönlendirmiyor artık yayınları. Böyle bir sıkıntı var. Bütün güncelleme yapanlar, bütün arayüz programlarını değiştirenler bu zevki tadacaklar. Hepsi aynı şeyi yaşayacak. Dolayısıyla bundan sonra Twitter üzerinden değil, YouTube üzerinden etrafınızdakilere söyleyin. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim onlara. Bugün sosyal medyadan da paylaşacağım zaten bunu. Buraya gelecek insanlar. Mecburen buraya gelecekler. Çünkü Twitter kendi düzenlemesiyle bambaşka bir yere sevk etti mevzuyu. Yoksa şu anda Twitter üzerinde yayın var aslında. Yani ben kullandığım arayüz programından oraya da yayın yolluyorum. Ama Twitter bambaşka bir yere götürüyor mevzuyu. Bakalım nasıl olacak, nasıl çözeceğiz, çok da önemli değil. O yüzden yayın yapmamak yerine işi buraya getirmek. En önemlisi Twitter'dan da eş zamanlı olarak yayını takip edenlerden rica edeyim. Onlar da lütfen YouTube'a yönlendirsinler insanları. Sonuçta buraya gelmekte bir beis yok. Çok daha kolay zaten YouTube üzerinden yayını izlemek. Çok daha basit. Her neyse. Bu dildeki değişim var ya, dildeki değişim önce televizyon ekranlarına, kullanılan, izlenen dizilere yansımaya başladı. Yani o dizilerdeki insanlar, sıradan insanlar, mahallenin bakkalı, çakkalı, taksicisi, muhtarı, kapıcısı, herkes bir anda birbirine günaydın yerine hayırlı sabahlar efendim demeye başladı. Hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar efendim, hayırlı geceler efendim. İyi de bizim dilimizde var olan bir şey vardı zaten. Hani sıkça kullandığımız, rahatlıkla kullandığımız, üstelik günün aydın olması gibi. Hani hayırlara sevk ediyor ya biri. Günün tamamının, bütününün aydın olması gibi bir dilek de içeriyor aynı zamanda. Yani kötü bir şey değil. İyi akşamlar demenin de, iyi günler demenin de hiçbir sakıncası yok. Ama dil üzerinden ayrıştırarak insanları sana yakın olan, bana yakın olan mevzusuna getirdiler. Şu anda onu yaşıyoruz biz sadece. Burada söylenen ifade, yani Ramazan sohbetleri boyunca yazılmış, çizilmiş, abuk sabuk yazıları toplayıp kitap diye sokuşturacaksınız millete. Üstelik bunu benim paramla yapacaksınız. Benden aldığınız 16.1 katrilyon lirayla yapacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki bir dakika ya. Bir dakika, bunlar cahiliye dönemi alışkanlıkları. Ne güzeldir hayırlı günler, hayırlı sabahlar demek. İsteyen istediğini söylese, koptuğumuz yer burası zaten işte. İsteyen istediğini söylese, isteyen istediği gibi yaşasa, isteyen istediği gibi konuşsa, biz bunları yapamadıktan sonra bir parti devletinin içinde debelenmek dışında ne yaşıyoruz sorarım size. Bu o değil midir? Çok basit deyip geçmeyin. Bugün Yılmaz'ın vinyeti gerçekten muhteşem. Muhteşem. Tam da bugün yaşananı anlatan hikaye işte o. Elinde bir kılıçla Ayasofya'da minbere çıktıktan sonra tamamen kendini kaybeden, kaybetmesi için zemin hazırlanan, onu da parantez içine alalım da, özellikle kaybetmesi sağlanan bir tip şu anda Türkiye'ye tek başına kural koyuyor kafasına göre. Mesela diyor ki 4-6 yaş arasında okul öncesi çocuklara Kur'an eğitimi zorunlu hale getirilsin. Bakın bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Öyle bir yerden sokuşturuyorlar ki mevzuyu. Bu zorunluluğu bir süre sonra halkın önüne şöyle getirecekler. Seçmeli din dersinde olduğu gibi. Ha, sen seçmiyor musun? Allah Allah. Tabii canım, senin özgür inancındır. Sen nerede yaşıyordun? Seçmiyorsun. Olabilir tabii. Yani seçmiyorsan da senin özgür iraden. Ama seçmeyenler ayrı kotu gibi tek tek bırakılacak toplumun içinde. Oysa bu kimseyi ilgilendirmez ki. Hiç kimseyi. Hani o mücadele edildik denilen bir grup Liboş'un, 3V'linin peşine takılıp 12 Eylül'den intikam aldık dediği dönem var ya. İşte 12 Eylül'ün eseridir bu. O Yeşil Kuşak projesinin devamıdır. Neden? Neden? Üstelik savunurken bile işi getirip bir noktaya bırakıyorlar. Mesela dün MHP lideriyle ilgili konuştuk burada çürüme yayınında. Anlattım ya size. O bile anlatırken bu gruba, Diyanet grubuna dayanamadığını söylerken Türkiye'de halkın dini İslam'dır diyor. Bir dakika, bir dakika. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey kardeşim. Öyle bir şey yok. Herkes aklını başına alsın. Kimseye din dayatamazsınız siz. Söylem de dayatamazsınız. İnsanlar istediği gibi konuşur, istediği gibi yaşar. Sizden önce de öyle yaşıyorlardı çünkü. Ha, kritik yer burası işte. Zaten benden öncesini unutturmak değil mi çaba? Zaten bu yapılmıyor mu? Benden önce çıkıp yağmur yağmıyordu, orman yoktu, buzdolabı yoktu. Hatırlayın, bunları konuştuk biz ya. Otomobil yoktu, ambulans yoktu, hiçbir şey yoktu. Biz bir yaprağa bağlıyorduk. İşte zengin olanlar diyorum ya, zengin olanlar arkaya da bağlıyordu. İki yaprak alabilecekler. Bir ateşin etrafında dönüp duruyorduk, dans ediyorduk biz. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmadan önce. Hayatımız gerçekten böyle devam ediyordu bizim, onlara sorarsanız. Hiçbir şey yoktu. Baraj yoktu, uçak yoktu, yangın söndürme uçağı yoktu ki hala yok. Bütün bunlar yokken bir anda Türkiye'ye medeniyet getirdiğini iddia ediyor. Ya bu yerden göğe kadar yalan kardeşim. Yerden göğe kadar yalan. Ama eğer insanları bir yerden kopartırsan ondan sonrasını hatırlamalarını sağlarsın. Söylen mesela burada önemli işte. Yani herkesi aynı yere sevk edersen, herkes hep beraber hayırlı günler, hayırlı sabahlar demeye başlarsa tam da istediğine çekersin insanları. Oysa bunu yapmaya gerek yok ki. Ya insanların böyle bir ihtiyacı yok. Kardeşim, bugüne kadar birbiriyle selamlaşmayı bilmiyor muydu insanlar? Onu da mı sen öğreteceksin? 4-6 yaşındaki çocuklardan mı başlayacaksın? Neden zorunlu olsun? Neden konulsun orada? Çünkü istiyorlar ki buna karşı çıkan insanlar ayrı kotu gibi ortada kalsın. Yapabilirler mi? Vallahi yaparlar. Neden yaparlar? Çünkü sen ben bizim olan yaşamaya o kadar alıştılar ki artık. Çok rahat herkes ya. Umrunda değil kimsenin. Herkes çok rahat. Çok net, tıkır tıkır hayatlarını devam ettiriyorlar. Yani medya içinde kurulu bir düzen ki dün akşam yaşanan o rezaleti gördünüz muhtemelen. Ben 2 gün önce o listeye sahip oldum. Ama çok açık yüreklilikle söyleyeyim, listenin doğrulanması konusunda konuştuğum insanların tamamı Ya yok artık, bu kadar da olmaz dedi bana. O yüzden üzerinde duramadım. Düşünsenize ya, Ahmet Kekeç özel ödülü veriliyor Hakan Kekeç'e. Her şeyi bırakın kardeşim. Her şeyi. Özel ödül, sen ben bizim olan toplanıyorsun. Yani öyle bir kadro yapmışlar ki ödülü almayanı dövüyorlar zaten. Gerekirse ödül için başlık oluşturuluyor. Mesela yılın Ankara temsilcisi. Kim? Zafer Şahin Kanal D. Ya Takvim Gazetesi'nden getirdiler. Adamın televizyonla uzak yakın alakası yok. Açma kapama düğmesini biliyordur muhtemelen. Önemli mi? Değil. Yılın köşe yazarı Abdülkadir Selvi, Hürriyet. Yılın gazetecisi Batuhan Yaşar, İhlas Medya. Yılın internet gazetesi. Yılın televizyon programı Ahmet Kekeç özel ödülü. Bilmem ne özel ödülü. Hepsinden geçiyorsun, geçiyorsun. Beni en çok delirten ödüle geliyorsun mesela. Araştırmacı gazeteci ödülü. Murat Alan, Yeni Akit gazetesi. Ne? Çok özür dilerim. Yeni Akit'in İnsanlara bağırmak, hakaret etmek dışında bugüne kadar araştırarak yazdığı bir tane haber gösterir misiniz bana? Tek diyorum bak, tek. Yok ki öyle bir şey. E olmasına gerek var mı? Yok. Niye? Ödül töreninin düzenlendiği yer, halk için yapıldığı, herkese açık olduğu söylenen, halkın evi olarak adlandırılıp harcanan milyarlar sempatik gösterilmeye çalışılan saray. E içerideki kadroya bak. Bu insanlardan bir tanesinin hayatımızda yeri yok ki. Üstelik bunu organize eden insan hepsinin dışında durup kendisi için de ayrı bir özel ödül oluşturuyor. Fahrettin Altun iletişim alanındaki çalışmalarıyla yeni bir vizyon geliştirmesi. Ha işte bak onu anlatıyorum. Tam da ben ondan bahsediyordum işte ya. Yeni vizyon. Aha bu işte. Yeni vizyonumuz bu. Sen, ben, bizim olan. Biz yaparız aramızda. Ödülü de veririz, aramızda birbirimize de söveriz. Ödülü zaten reize verdiririz ki sonuçta toplu fotoğrafa girildiği zaman hiç kimse açıkta kalmasın. Herkes ödülü aldık mı? Aldın mı ödülünü? Aldın. Herkesin ödülü tamam mı? Hadi bir de fotoğraf çektirelim. Hop comalokka gitti. E orada dağıtılan ödüllerin kamuoyu nezdindeki önemi ne? İşte Diyanet İşleri Başkanı'nın söylemi kadar. En fazla bunu yapar. En fazla buraya kadar gelir. Onun dışında 30 kuruşluk hükmü olmaz. Ama diyeceksiniz ki şimdi ya tamam 30 kuruşluk hükmü olmaz da kardeşim. Neden yapıyor bu adam bunu? Yapmıyor, yapmıyor. Bir haftadır bunu konuşuyoruz. Yaptırılıyor. Çünkü isteniyor ki bugüne kadar toplumda kutuplaşmayı eskiden sağlayan unsurlar artık geride kaldığı için, artık kimsenin bunlardan bir gerginlik yaşamadığı için, toplum üzerinde etkisi olmadığı için şimdi yeni bir şey geliştirilmeli. Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla birlikte bunun ilk nüveleri atılmıştı ama asıl olan minbere kılıçla çıktığı gündü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın. Çünkü o gün oraya çıktıktan sonra ardından söylenenleri, yazılan hikayeleri, masalları duydunuz. Fatih'ten kalma diyen var, Kanuni'den kalma diyen var, o da bir şey mi 4. Murat'tan geliyor falan diyen var. Herkes bir şey atıyor. Ama asıl olan hikaye şu. Herkesin gözünün önünde müze statüsündeki Ayasofya o statüden çıkartılıyor, ibadete açılıyor. Üstelik selden kütük kapma yarışında olan mesela Muharrem İnce de hemen oraya gidiyor. Aman hocam olay burada gelişiyor. Instagram'ı var, Twitter'ı var, Facebook'ta yakın akraba grubu var. Hocam buradan bir fotoğraf biz de yapıştıralım diye. İnsanlar akın akın oraya gidiyorlar. Koronavirüs salgını var, bütün dünya pandemiyle boğuşuyor. 300 bin kişi toplandı diye övünüyor insanlar. Size daha önce burada tabloyu gösterdim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresi, Ayasofya'nın açılması, ondan sonra nasıl patladığını biliyorsunuz vakaların. Ve bunun karşısında insanlar için söylem geliştiren Diyanet İşleri Başkanı. Oysa beklediğimiz şey şu olmamalı mı bizim? Ya bir dakika kardeşim, hekimler konuşmalı bununla ilgili. Etkisi nasıl oldu? İstatistikçiler konuşmalı. Ciddi söylüyorum. Onlar anlatmalı bize. Grafikleri hazırlayanlar. E onlar konuşmuyor. Hiçbiri yok ortada. Onun yerine Diyanet İşleri Başkanı konuşuyor. Her konuyla ilgili konuşuyor. Sosyal medyayı kapatmak lazım diyor mesela. Çocuklar için böyle eğitim gerekiyor diyor. Pandeminin koşullarıyla ilgili öyle anlatıyor. Ya sen kimsin diyen çıkmadığı için. Düne kadar. Şimdi MHP liderinin bu çıkışı sadece bu insana yönelik değil aslında. Dün sabah da konuşmuştuk. Oradaki o çıkış, eğer yapabilseydik ikinci yayında biraz daha açmak istiyordum o muhabbeti. Oradaki o çıkışın bir özelliği var. Böyle bir söylem üzerinden kendi seçmenini konsolide etmek, bir araya getirmeye çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir ikaz. Eğer seçmenleri ayrıştıracaksak, mesela milliyetçilik söyleminde ben alırım elinden ikazı. Yani sen buradan yürüyeceksen, sen bu adamla yürüyeceksen, Ali Erbaş konuşacaksa seni hayatta tutabilmek için, o zaman milliyetçilik söylemini kırarız. Onu da ben üstlenirim. Oradan girersek de canın yanar. Çünkü senin söylemin tutmuyor. Bak, saraydaki ödül töreninde ödül verebildiğin gazetecileri diz alt alta, göreceksin o zaman işte. Kamuoyundaki karşılığına bak. Şurada ödül alan insanların toplam okunma oranına bak mesela. Orada anlatılan televizyon dizilerinin, oradaki haber programlarının toplam izlenmelerine bak. Anlayacaksın, hiç zor bir şey değil. Çünkü istatistik çok rahat anlaşılabilecek bir bilim dalı. Çok yalana uygun olmasına rağmen. Çünkü verileri doğru girdiğin takdirde doğru sonuç almama şansın yok. E sen bunu bilerek ortaya kamuoyunun önüne bir adam çıkartıyorsun. Her konuyla ilgili abuk sabuk konuşmaya doymuyor. Her konuyla ilgili ama. Sürekli olarak saçmalıyor. Aralıksız saçmalıyor hem de. Ve toplumun bütün damarlarını eline dolayıp çekiştirerek geziyor artık uzun süredir. Bilerek yapıyor bunu. Oysa hani bir din adamı olarak oturduğu koltuğun Rıfat Börekçi'ye ait olduğunu her seferinde bilinçli olarak hatırlatıyorum size. Kurtuluş Savaşı görmüş koltuktur o. Kurtuluş Savaşı görmüş, ardından oluşturulmuş bir koltuktur. Neden insanları bütünleştirmek yerine böyle bir şey yapmak ihtiyacı duyuyorlar? Çünkü AKP istediği kadar bölemiyor artık toplumu. Olmuyor. Daha doğrusu bölse de oradan gelecek oy bir işe yaramıyor. Dün yine ilk yayında takılıp kaldı. İkinci yayını yapamadığımız için konuşamadık bunları ama bakın şunu unutmayın lütfen. Eskiden Erdoğan'ın bir söylemi üzerinden toplum kutuplaşırdı. En son hangi söyleminin toplumda böyle bir etki yarattığını düşünün. Ekonomiyle ilgili mi diyorsunuz? Hello, hiç sallanan bir şey değil. İnanın bana Süleyman Soylu'nun söylediği Temmuz'da zıplayacağız hikayesi daha çok konuşuldu. İkisi de yalan sonuçta. Temmuz'u yaşadık işte kardeşim. Yalan olup olmadığına bak. Kim zıpladı? Cebindeki paraya bak. Ne oldu? Bundan iki ay önce ne yaşadın? Söylem artık etkili olmuyor. Ve Erdoğan kendisi adına başkalarını konuşturmaya başlıyor. Konuşturulan insan din kisvesi altında konuşuyor sürekli. Oysa söylediklerinin dinle bir alakası yok. Ya sosyal medyayla dinin ne alakası var? Biriniz izah edin ya. Bir tane insan çıksın desin ki kardeşim evet ya, ya sosyal medyada din tabii ki din tarafından düzenlenir. Ne alakası var? Eğer siz Taliban zihniyetine sahip değilseniz, akıllı telefon kullanmayacaksın, oradan onu yapmayacaksın, buradan bunu yapmayacaksın falan demiyorsan senin ne alakan var ki ona düzenleme istiyor. Aynı adam bir sene önce ağlıyordu ateizm çok yükseldi diye. Aynı adam. Ya ateizm Twitter üzerinden mi yükseliyor? Facebook mudur ateizmi tetikleyen? Instagram'daki fotoğraflardan coşup mu insanlar deist oluyor mesela? Alakası yok. Sen ortadayken başka bir şeye ihtiyaç yok ki zaten. Sana bakan anında tarafını seçiyor. Hemen. Aman abi bu varsa yok yok biz hiç buralarda takılmayalım diye. Buna rağmen söylemi kışkırtmaya devam ediyorlar. Neden? Çünkü kendi seçmenleri bölündü artık. O insanlar kaçıyor. O insanları bir arada tutabilmenin bir tane yolu var. Din çatısı altında birleştirmek. Yoksa kimse umursamayacak. Çağırdığın zaman gelebileceği yer Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi değil artık. Orada kitlelerin akın akın koştuğu, en son Kastamonu'da yapılan mitingin görüntülerini hatırlayın ya. Kitlelerin akın akın koştuğu, sağdan soldan insanların otobüslerle taşınmak zorunda kalsalar bile, on binlere, yüz binlere ulaştığı kitle. Nerede onlar? İnsanlar niye gittiler? Çünkü bu söylem değil ki sorun olan. Para. Aç insanlar. Üniversiteler açılıyor işte şimdi. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi iddiayla söylüyorum size en çok oy kaybettiği ayı yaşayacaksınız şimdi. Hep birlikte göreceğiz bunu. Üstelik öyle bir şey olacak ki mesela Abdülkadir Selvi bile köşesine koyduğu o saçma sapan araştırmalarda bunu yazamayacak. Neden? Ya insanlar çocuklarını üniversiteye kaydettirmek zorundalar bu ay. Neyle? Dün sabah konuştuk ya bir gün önce hesabını yaptık burada. Bugün gazetelerin bazıları o haberin üzerinden yeni şeyler yapmışlar. Mesela Milliyet Gazetesi iyi bir gazetecilik örneği sergileyerek bir muhabirini üniversite öğrencisi kisvesi altında aynı emlakçıların içinde dolaştırmış. Ve çocuk diyor ki ben sadece 2 saat tutabildim bütçemi 1000 lirada. Önce 1500 liraya yükselttim. Emlakçı bana dedi ki 2500 liranın altında ev falan bulamazsın koçum. O da bulmuş bir tane. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasından göstereceğim size. Ya 19 yaşında bir çocuğu mezara yatırmaktan başka bir şey değil o ya. hap kadar bir yere tıkıştırmışlar insanları. Çocuğa yat denilen yer, yatağın yanında 20 santimlik bir boşluk var. Bırak dolabı molabı, hiçbir şey sığmaz oraya. Bir tane pencere koymuşlar. Pencere yan bina ile arası 15 santim. Hava falan da yok içeride. Ama o çocuğa burada kal diyebiliyorsun. Bakın göreceksiniz. AKP'nin oyunun en çok düştüğü ayı yaşayacağız biz şimdi. Çünkü bu işin AKP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi falan yok. Diyebilirsiniz ki şimdi Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtları çıkacak. Kardeşim artık o yurtlar bile ucuz değil. Artık o yurtlar bile ucuz değil. O çocukların yaşayabilmesi için annenin babanın kazandığı paranın yarıdan çoğunu yollaması lazım. Bırak yurdu ya. Bir yerden bir yere gidebilmesi için. O çocukların üniversitede barınma şansı yok artık. E bunu yaşamayacak mı insanlar? Yaşayacak. Yaşadığı zaman sesini çıkartmayacak mı? Çıkartacak. Mecbur. Onu susturmanın yolu ne? Korkutmak mı? Artık hiçbir işe yaramıyor. Çünkü o kadar üst perdeden yapıldı ki. Dayaksa dayak, ölümse ölüm, hepsi oldu. Onun dışında bir tek şey kalıyor insanların elinde. Dinle korkutmak. Aman ha bak, bu bakışın dışına çıkarsan dinin de dışına çıkarsın maazallah. Ondan sonrası öbürü dünyevi işler toparlanır. Ama bu toparlanmıyor. Çok sıkıntılı. Bildiğin gibi değil. Ahireti yakarsın. Gelinen nokta burası artık. Çaresizlikten gelinen nokta burası. Onun için hepinizden rica ediyorum. Bu boş beleş söylemlerden korkmayı bir yana bırakın. Gülün artık. Gerçekten gülün. Bu çaresizliği simgeliyor çünkü. Bakmayın öyle çok üst perdeden analizler yapanlara, oturduğu yerden duyar kasanlara, yazanlara, çizenlere falan filan. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği bu noktada bundan sonra söylemi onun, hatta iyice coşup Cumhurbaşkanı adayım yapacak diyenler falan. Boş verin onları. Gülün kardeşim, gülün. Saçmalıyorsun deyin. Çünkü bu saçmalık artık gidecek bir yeri kalmayan 20 yıllık bir iktidarı gösteriyor bize. Hakikaten gidecek bir noktası kalmadı. Düşünsene, en fazla bunu yapabiliyor işte. En fazla birinin eline bir kılıç veriyor. Ayasofya'da minbere çıkartıyor. Oradan konuşuyor. 29 Ekim kutluyor. Atatürk yok mesela içinde. Umurunda değil. 30 Ağustos. Salladığı bile yok. Geç. Ama bilmiyor ki, insanlar da onu sallamıyor. Çünkü o oraya kılıçla çıktığında kimsenin karnı doymuyor. O oraya kılıçla çıktığı zaman insanların çocukları üniversite yurtlarında yer bulamıyorlar mesela. O çocukların 1500 liranın altında bir parayla insanca yaşayabilecekleri bir odanın içine girebilmelerinin yolu o herifin eline kılıç alması falan değil. Hiç kimsenin bir işine yaramıyor. O fotoğraf veriyor. Devlet imkanlarıyla kitap bastırıyor. Bizden aldığı vergilerle, bizden toplanan paraları çatır çatır harcayarak gününü gün ediyor. Lüks arabalara biniyor. Acayip makamlarda yaşıyor. Seyahatler yapıyor. Uçaklar kullanıyor falan filan. Ama bunların hepsi hikaye. Çünkü bunların tamamı iktidar süresiyle sınırlı zaten. İktidarın süresi ne kadar sorusu. Eğer Diyanet'in de olayı haline gelmişse geçmiş olsun. Artık bitti o hikaye. Şu anda bu debelenmeler, bu direnmeler, bu şatafatın, bu saltanatın sürdürülmesi çalışmaları sadece bu yüzden. Gidiş yapan, artık gidiş için aprona epeydir önce çıkmış, yürümeye, uçağa doğru yürümeye başlamış olan iktidar şu andan itibaren direnebilmek için kendi söyleminin yetmeyeceğinin farkında. Onun için bu adamı konuşturuyorlar. Gülün, gülün, gözünün içine baka baka gülün ve deyin ki saçmalıyorsun. Seni ancak ciddiye alanlar, dün akşam o ödül töreninde bir araya gelen, gazeteci kisvesi altında herkesin birbirinin sırtını sıvazladığı, yanağını okşadığı, birbirine ödül takdim ettiği o geceye katılanlar, ancak onlar olur. Onun dışında hodri meydan, gel yazıp çizelim. Mesela Ömer Çelik'in de bulunduğu ortamlarda tartışalım bunları. Dinler tarihini çok iyi bildiğini iddia eder. Hemen tartışalım bunları. Hemen. Mesela böyle bir aciz içinde insanların neden böyle konuştuğunu tartışalım. Neden bir parti sözcüsünün çıkıp sadece sorulara cevap vermekten korktuğu için bir muhabirle mücadeleye girdiğini konuşalım. Bütün bu söylemin dayanacağı, direneceği bir yer kalmadı. O yüzden din kullanılıyor artık. Onun için gönül rahatlığıyla diyorum ki herkese günaydın. Sana yok. Sana yok. Sana selam sabah da yok. Çünkü sen insanları ayırmaya çalışıyorsun. Üstelik bunu hiç utanmadan din üzerinden yapıyorsun. İnsanların gözünün içine bakarak böyle bir hassasiyeti, Allah'la kul arasında kalması gereken, öyle tanımlanan bir ilişkiyi dünyaya indirip üstelik bunu matah bir şeymiş gibi pazarlamaya çalışıyorsun ve yalan söylüyorsun. Onun için sen günaydın denilebilecek bir adam değilsin zaten. İyi akşamlar, merhaba, seninle selamlaşmak zuldür. Sen insanları ayırmaya çalışan birisin. Dil üzerinden bile ayırmaya çalışan birisin. Küçücük çocukları dünyayı tanımadan önce senin hayatını tanısınlar diye eğitim sisteminin içinde bir cendereye sokmaya çalışan bir adamsın. Sana günaydın falan yok. Sen günaydına değmezsin. İyi akşamlar, merhaba, nasılsın demeye değmezsin. Çünkü sen insanları ayırmaya çalışıyorsun. Ve inadına sen ne kadar bunun üzerinde direnirsen insanlar o kadar kenetleniyor. Ve bil bakalım nerede? Tam karşında. Senin yanında durarak değil. İnanmıyor musun? Hadi meydan. Hadi. Hadi deneyelim. Hadi deneyelim. En yandaşlarınla birlikte, kuracağın anket kuruluşlarıyla birlikte sokaklarda soralım insanlara. Hadi. Diyanet İşleri Başkanı'nı nasıl buluyorsunuz diye. Bak kaç kişi boş boş apır sapır konuşuyor diyecek, göreceğiz. Hadi deneyelim. Onun için sadece hamisiyle beraber davranıp onun izin verdiği yerlerde böyle yüksek perdeden abuk sabuk cümleler kuruyor. Hiç gerek yok. İnanmaya, üzerine düşünmeye, bir yere konumlandırmaya. Geçin bunları ya. Bunların hiçbirinin önemi yok. Deyin ki herkese günaydın. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen ne biliyorsanız söyleyin. Ama sana yok. Çünkü sen değmezsin. Gerçekten günaydını da, merhabayı da, iyi akşamları da, nasılsını da hak etmiyorsun. Çünkü sen bizi ayrıştırmaya çalışıyorsun. Ve sen orada olduğun sürece biz aramızda günaydınlaşacağız. Sana bir tanesi düşmeyecek bunlardan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün şu Twitter yayınıyla ilgili benim çalışmam sürüyor. Mail de attım abilere. Sallayacaklarını çok düşünmüyorum tabii ama bu yayınla ilgili bundan sonra hani Twitter üzerinden nasıl olacağına ilişkin olarak. Normalde ben şu anda Twitter üzerinden yayını izliyorum. Gerçekten sizin de görüyor olmanız lazım. Halihazırda şu anda bakın görünüyor, yayın var Twitter üzerinde. Hem de cam gibi bir yayın var. Sizler oradan izleyebiliyor musunuz, izleyemiyor musunuz bilmiyorum ama şu anda var yani yayın. Ama işte Twitter bunu neresinden pazarlayacak, nasıl pazarlayacak bilemiyorum artık. Onun için sizden ricam, ne olur ulaşabildiğiniz herkese deyin ki ya YouTube'a gel. Gel kardeşim, rahat rahat oradan gel. Rahat rahat seyret, sıkıntı yok. Facebook'taki patronsuz sayfasından oradan da paylaştım yani. Git oradan seyret. Hiç sorun yok ya. Biz birbirimize ulaşırız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Böyle abuk sabuk heriflerin söylemlerine falan inanmayalım. Boş boş konuşan, saçma sapan, aklı sıra insanları korkutacağını düşünen, tencere tıngırtısından başka bir şey çıkartamayacak insanlardan korkmayalım. Bizim yapacağımız şey küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşmak. Hepsi bu kadar. Çünkü zaten farklı olduğumuzu biliyoruz. Bunu kabullendik biz. Bundan yana bir sıkıntımız yok ki bizim. Evet farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız bunlar bizim hakkımız. Biz birbirimizden korkmadan konuşmaya devam ettiğimiz müddetçe bu boş beleş insanların söylemleri hep askıda kalacak. Birileri onları savunacak, dandik bir ödül töreninde millet birbirini öpecek, sevecek falan ödüller verecek. Kimse sallamayacak yapılanı. Ama bu adamların söylemlerinin toplumu ne kadar ayrıştığını bilmek, üzerine gitmek zorundayız. Buna sessiz kalmamamız gerekiyor. Sessiz kalmamanın yolu da yüzüne bakıp hadi oradan lan demek. İnanın kağıttan kaplanın devrilmesi çok kolay çünkü. Burada hiçbir şey yok. Demokrasi tam da böyle şeyler için geçerli. Sen tercihini belirleyip tercihinde direndiğin müddetçe demokratik usullerle bunu gündeme getirdiğin sürece bunun insanların direnme şansı yok ki. Orası bir kurum, bu adam bir memur. Gerçekten bir memur. Yarın iktidar değiştiğinde bu adamın orada barınma şansı yok. Adı gibi biliyor zaten. Onun için işte kurulan dandik üniversiteler falan var ortada. Bu insanlardan mesela bundan bir rektör çıkar mı? %100 çıkar. Dandik 6. sınıf bir üniversitenin başına geçer mi? Geçer. Ama orada bile insanları etkileyemez. Neden biliyor musun? Bilen tanıyanlar dışında okula hasbelkader çocuğunu yollayan biri nasıl bir zulüm yaşadığını anladığı andan itibaren orada barınmasına izin vermeyecektir. Bu yayın sürsün kardeşim. Çünkü burada konuşulanlar başka yerde konuşulmuyor. Ben de istiyorum ki bu yayın sürsün. O zaman hep beraber bu yayının sürmesi için ne yapacağımızı konuşalım. Çok basit aslında. Yayına eğer maddi anlamda destek olmak istiyorsanız patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla yapabilirsiniz bunu. patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'a arama çubuğuna yazarak ya da unsalunlu.com.tr adresine girerek oradaki kırmızı abone ol düğmesine dokunursanız çok mutlu olurum. Korkmayın, 5 kuruş istemeyecek sizden. Sadece diyecek ki bir mail adresi yaz. Bir mail adresi yaz. Benim de bir özel ricam var. Abone olduktan sonra şu yukarı doğru baş parmak işareti var, beğen tuşu. Yayını beğendiyseniz tabii. Lütfen ona dokunun. Ona dokunmaktan en azından imtina etmeyin. O bakın gerçekten işe yarıyor çünkü. Başka insanlara da bu yayının önerilmesine, insanlar böyle bir şey seyrediyor, bir bak istersen denmesine. Bunun için kullanılıyor zaten. Onun dışında unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atarsanız katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıtlarım sizi. Ama mesela YouTube üzerinden katıl düğmesiyle, online süper chatle, orada yapacağınız süper sticker uygulamasıyla yine maddi destek iletebilirsiniz. Katıl düğmesini isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz. Onun dışında hiçbir maddi bağ olmayacak o için. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da parasız olacak. Benim size taahhüdüm bu. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'a kadar ikinci yayında buluşamayacaklarımız için hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.